Ayrım 38.
19 yaşında bir çocuk Mercedes'ten aşağı inmez olur. İnsanca tüketim ortadan kalkar. Bu milyonlarca liralık bilgisayarların kapasitelerinin çok altında adeta tuzluk gibi kullanılmaları demektir. Bu sosyetenin düz yolda cip kullanma merakı demektir. Bu her türlü rüküşlük demektir. Bu İstanbul Festivali'ni konservatuar öğrencilerinin değil, oboayı fagottan ayıramayanların tüketmesi demektir. Bir o kadar da kötüsü, satın alınan şeylerin gözümüzdeki değerinin satın alındıktan sonra da takas değeri olarak kalmaya devam etmesidir. Örneğin satın alınan bir otomobil her an elden çıkarılabilir. Çünkü takas değerinden başka emeğin somut ödülü olarak hiçbir anlamı yoktur. Marx'ın dediği gibi para bir yandan insanın sahici, doğal güçlerini sözde güçlere dönüştürdüğü için etkisizleştirirken aslı olmayan hayali güçlerini gerçek güçlere dönüştürür. Marx'tan bir alıntı daha yaptı. Para sadakata ayıba, ayıba erdeme, köleyi efendiye, efendiyi köleye, ahmaklığı akıla, bilgeyi cahile dönüştürür. Yiğitlik satın alan korkak yiğit olur. Oysa insana insan olarak bakıp dünya ile ilişkisinin insani olduğunu varsaydığınızda göreceksiniz ki mesela sevgiyi ancak sevgiyle, inancı ancak inançla takas edebilirsiniz. Sanattan keyif almak istiyorsanız o alanda eğitilmiş olmanız gerekir. İnsanları etkilemek istiyorsanız onları gerçekten canlandıracak, ilerlemelerine yardımcı olacak etkileyeceğiniz olması lazım. Doğa ve insanlarla ilişkileriniz sizin sahici, kendinize ait olan hayatınızın arzuladığınız nesneyle çakıştığının kesin bir ifadesi olmalı. Türkler Marx'ı yeniden okumalı diyordu Günay. Hatta Sovyetler yeniden okumalı. Aksi halde Stalin'den kaçalım derken Neo-Hitler'in kucağına oturacaklar. Kalktı oturdu, kalktı oturdu, olmadı, pencereye yürüdü, durdu bakındı, sonra birden o daha önce bahsettiğim 4000 yıllık Çin şiirini söylemeye başladı. Nasıldı özgür bu yaban kazları? Nasıl da dinleniyorlar yu dalgaları üzerinde? Ve biz, kralın ezeli çilekeşleri, henüz ne darımızı ne pirincimizi ekebildik. Anam babam ne yiyecekler? Sen o çok uzaktaki mavi gökyüzü, söyle, ne zaman bitecek bütün bunlar? Kızarmayan yaprak, karısından koparılmayan koca mı kaldı? Gözleri kapalı, hafif hafif sallanıyordu. Budist rahipleri, Şinto papazları, Tibet lamaları, Yahudi hahamları, Katolik kardinalleri, Buhariler, Mevlana'lar, hepsini aynı anda hatırlattı. Ortak bir ağıt yakıyorlardı. Söyledikçe dinginleşti, bakışları yumuşadı. Günay Rodoplu türkü söylüyordu. Ata ruhu, ata ruhu, yardım et, haklı olduğumu biliyorum. Yatağın, hastanenin, Nişantaşı'nın İstanbul'un içine sığmayacak gibiydi. Ateşten bir kümeye dönüşüp yorganını yaksa şaşırmayacağımı fark ettim. İliklerime kadar ürperdiğimi, aklımı başıma toplamaya çalıştığımı, kendi tanrılarımı, bilim ilahlarımı yardıma çağırdığımı ama gelmediklerini hatırlıyorum. Ne zaman fark ettim bilmiyorum. Ne zaman fark ettim? Ama fark ettim. En az 500 yaşında bir hilkat garibesine, bir anakronizme, bir yabancıya aşık olduğumu fark ettim. Ah ne bileyim diyerek ellerini çaresizcesine iki yana açtı. Belki de hep biliyordum. Hep biliyordum da o gece idrak ettim. Sedat'ın kapımın önünde koca gece ağabeyini beklemiş olmasında beni inciten, teşhir edilmişlik duygusu uyandıran bir şey vardı. Genel eve götürdüğü arkadaşının siftahını bekleyen bir delikanlıyı anımsatan bir şey vardı. Oradaki erkek dayanışması ne tuhaf bir şeydir, hatırlasana. Kapıda bekleyen içeridekinin hazına bir biçimde ortaktır. Kadını, burada beni hep birlikte düzerler sanki. Söylediğimiz türküler kirlenmişti, ilahiler kirlenmişti, genç çocuklar kirlenmişti. Ama düşündükçe bir başka meselenin daha farkına vardım. Şafak beni sahiden benimsemiş olsaydı, kardeşini yukarı davet ederdi diye düşünüyordum. Sonra aklıma beni evine götürdüğü gece, Sedat'ın öteki odada büyük bir fütursuzlukla uyuduğu geldi. Şıra'nın babası gibi. Evet, Şıra'nın ağababası gibi. Kadıncığı ne kovmuş ne de içselleştirmişti. Aynı şeyi yaşıyordum. Sedat'ın kişiliği üzerinde yoğunlaşmama neden olan onun o geceki onursuz nöbeti oldu. Sonra Duran Kuran'ın dükkanındaki imza gününden bu yana Sedat'la gözlediklerimi düşündüm. Korkunç bir sonuca vardım. 29 yaşında olmasına karşın tek bir kadın tanımamış Sedat. Ağabeyesinin pezevenkliğini yapıyordu. Estağfurullah. Yok, o öyle. Öyle de böyle bir konumu kendisine nasıl yediriyordu onu anlamaya çalıştım. Sonra düşündükçe pezevenkliğin Sedat'ın ağabeyesine sunduğu hizmetlerden sadece bir tanesi olduğunu görmeye başladım. Şafak'ın da dediği gibi Sedat koçuydu, fedaisiydi ağabeyesinin. Son delege seçimlerinde 100 tane gürgen sopa kestirdiğini, anti Baykalcı delegeleri dövdüğünü söylemişti ağabeyesi için. Dev genç beni tanıydı, SHP'yi küçümsüyordu ama üye olmuştu ağabeyesi için. Şafak'ın kurduğu bir işte Şafak politika yapabilsin diye çalışıyordu ağabeyesi için. Bir kızla beraber olmuş ama onu ortada bırakmış, akrabadan bir kızla nikahlanmıştı ailesi için. Şafak'ın bir seçim nutkunu hatırladım. Ben iyi bir iş adamıyım, iyi bir organizatör olduğum için birlikte çalıştığım kardeşlerime iyi bir babalık yapabildiğimden, aileme babalık yapabildiğimden iyi bir iş adamıyım. 8 yıldır birlikte ticaret yapıyoruz, 8 yıldır bölüşme hesabı yapmadık diyordu. Sedat'ın benim Şafak'a aldığım ceketi giydiğini, ağabeyesinin aldığı eşyayı kullandığını biliyordum. Evlenip de bir ev açacağı zaman buzdolabının alınması için bile Şafak'ın onayı gerekmişti. Onu da hatırladım. Önceleri önemsemediğim bir sürü ayrıntı ard arda eklendi. Kafamda bir şeyler aydınlanmaya başladı. Ailesine babalık yapmaktan bahsediyordu Şafak. Düşündükçe nutkundaki bölüşme hesabı yapmadık bildirisinin küçüklü büyüklü özlenlerin kölelik fermanı olduğunun, kimse gerçek emeğinin gerçek hakkını almadı, gerçek nitelikleriyle değerlendirilmedi demek olduğunun ayrımına vardım. Emeklerinin değeri pazar ekonomisi biçmedi. Evet, aynı şeyler. Şener için de geçerliydi tabii. Yeteneklerini, ussal donanımlarını serbest pazarda değerlendirmeye kalksalar, değil BMW sahibi olmak, halk otobüsüne binmekte zorlanırlardı. Delikanlıların yaşamak için ağabeylerine kapı kulluğu etmekten başka olanakları yoktu, anlıyor musun? Birisi, yani Şafak, parayı manipüle ediyor, ötekileri besliyor, karşılığında da sadakat talep ediyordu. İyi babalık söylemi, cömert lord söylemiydi. Sıfat yanlış mıydı? Hayır. Emeklerini özgür iradeleriyle pazarlasalar, Lord Şafak'ın onlara tahsis ettiğinin 1/4 alamazlardı. Tabii kul olacaklar. Feodal düzenin devamını tabii isteyecekler. Kapı kulluğunu bir gün nişan gibi benimseyeceklerdi. Kapı kulluğunun icablarına gelince, onlarda kocaman delikanlının benim kapımda beklemesi, alkolden yürüyemez hale gelen ağabeyesini taşıması, onun için adam dövmesi, gerekirse hapse girmesi demek olabilecekti. Tabloyu görebiliyor musun? 16. yüzyıl Avrupası, onu demek istiyorsun değil mi? 500 yaşındaki sevdiğimin bir yüzü, evet, 16. yüzyıl Avrupası, Lord Şafak, Baba Şafak. Ben, biziz diyen özdenler, evet evet, ne Sedat ne de Şener, ben kimim sorusunu asla sormadılar. Ben kimim, bu karının kapısında ne arıyorum? Ben kimim, bu sopalarla kimi neden dövüyorum? Ben kimim, neden teyze kızımı düzüyorum? Ben kimim, Alevilerden neden nefret ediyorum? Ben kimim, Baykal'ın resmini neden başucuma asıyorum? Bu soruların sorulabilmesi için gerekli kimlik bilinci, benlik asla oluşmadı, anlıyor musun? Bireysellik gelişmeyince de başta ağabeyleri olmak üzere kimseye karşı nesnel, efendim muhakemeye dayalı bir yargı geliştirmeleri elbette mümkün değildi. Hayatı sorgulamaları mümkün değildi, anlıyor musun? Özdenlerin, evrenlerinin merkezi kendi klanları, aileleriydi. Onun dışında her şey karanlıktı ve ne benim ne de başkalarının onlardan bağımsız olarak var olduğumuzu düşünemezlerdi. Bir lord olarak Şafak'ın köylülerinden hizmet talep etmesi tanrısal hakkıydı. Buna karşılık onları asgaride de olsa doyurmak ve korumakla yükümlüydü. Şimdi bu anlayışı genişlettiğinde göreceksin ki bir sonraki aşamada biz belediye başkanı olduk diyeceklerdir ve aynen öyle oldu. Sedat, biz belediye başkanı olunca diye başladığı cümlelerini belediye başkanı bizize çevirdi. Biz kim? Biz öncelikle özdenler, sonra da genişletilmiş klanları, yani partililer, yani gümüşhaneliler. Nitekim Çayırtepe'nin çoğunlukla DYP'li ve ANAP'lı Gümüşhanelilere oylarını bizim çocuğumuz dedikleri şafağa verdiler. Bu Türkiye'de hep böyledir. Onu söylüyorum ya. Sivaslılar Sivaslılara, Aleviler Alevilere oy verir. Varsın kötü olsun bizden olsun işler. Bir tür zina ilişkisi, anlıyor musun? Koynunu alacaksan aileden birisini alacaksın. Anlıyordum tabii. Son tahlilde karşılıklı sorumluluklar bir takım göreneksel kısıtlamalar içeren bir dayanışmadır. Ya feodal sömürü, şafak tebaasının sadakatini iş adamı iken, dükkanının kârı belediye başkanı iken Çayırtepe'nin rantı ile ödüllendirecektir. Yetenekleri ve yeterlilikleri ne olursa olsun klan mensupları korunacak, kullanacaklardır. Onlarda yok iş, yok imar durumu, yok kömür deposu kuracak belediye arsası talep edeceklerdir. Onlar şafağa, şafak da onları sömürür. Burada bir çıkma yapayım. Türkiye'de efendim işe göre adam değil, adama göre iş aranıyor yakınmalarının sonunun gelmemesinin nedeni de budur. Klan mensubunun karnı doyurulacak, ona iş icat edilecektir. Zina ilişkisi son bulmadıkça üretime, işe öncelik veremezsin. Öte yandan unutma ki özdenler 16. yüzyılın değerleriyle ama 20. yüzyılda yaşamaktadırlar. 16. yüzyıl değerlerine boyun eğmeleri tek bir şeyle açıklanabilir. Yabancılaşmış olmaları mı? Elbette benim yaşadığım yüzyıldan gayri bir yerdeydiler. Sahiplendiğim tarihe ayardılar. Bak, Sedat'ın konumunun senin ya da benim kendimizi birdenbire 2400 yılında ya da deki gelişme çok daha hızlı olduğu için 2100 yılında bulmamızdan farkı yoktur. Yeni koşullara biz de ancak o düzenin kölesi olarak uyarlanabilirdik. Hayatta kalmak için başka seçeneğimiz olamazdı. Ve unutma, tehlikeye düşen vücut için şuur bir safradır. Külçe gibi leş gibi yaşamak da yaşamaktır. Ya bilincimizi körleştirecek, kendimizden gayrı birileri olacak ya da ben bu oyunu oynamıyorum deyip kendimizi ortadan kaldıracaktık. Başta kendisine eldi Sedat. Düşünsene, hiçbir durumda benim diyebileceği, kendisine özgü bir karar verememişti delikanlı. Ne tuttuğu işte, ne politikada, ne koynuna aldığı kadında. Daha da kötüsü, kendisine ilişkin kararları kendisinin veremediğinin farkında olmadığı gibi, kendisine oluşturan feodal adetlere, ağabeyisine, amcasına, onları dünyanın merkezi bilip yücelterek, hatta taparcasına bağlıydı. Bu bağlılık, süt çocuğunun meme bağımlılığı gibi yaşamsal bir bağlılıktı. Öte yandan ben, bu adam benim kapımda beklerken, yan odada yatarken hiç yengesini düşünmez mi? Neden hiç cephe almaz, gömleğini yıkayan, yemeğini pişiren o kadına hiç sevgi beslemez mi diye aptalca sorular soruyordum kendime. Sevgi elbette söz konusu olmazdı. Ben bilinci gelişmeden sevgi gelişemez ki. Önce ben diyecek, sonra sen, sonra o diyecek. Sonra da kendisinin dışındakilere yoğunlaşacak. Dayanışma, özen, saygı geliştirecek. Olacak iş değildi tabii. Sedat sevmeyi becerebilecek olsa, onca yıllık yengesine rağmen benim kapımda bekler miydi? Sedat sevmeyi becerebilecek olsa, Dayana'nın telefonda ciyak ciyak güney eliyor diye bağırdığını ağabeyisine söylemeyi unutur muydu? Sedat sevmeyi becerebilecek olsa, önüne gelen yere ağabeyisinin imzasını atar, kooperatif defterlerini şafağa hapiste süründürecek şekilde darmadağın eder miydi? O noktada hangi defterlerden bahsettiğini bilmiyordum ama herhalde anlatacaktı diye düşündüm, sormadım. Şafağın Sedat'ın biraz daha gelişmiş türü olduğunu çok sonra kavradım. Niye bu kadar geciktiğimi düşününce şunu anlıyorum. Çünkü bir kere Şafak Özden'in Gümüşhane'den yoksul bir öğretmen çocuğu olarak başlayıp İstanbul gibi 2500 yıllık bir şehirde belediye başkanlığına uzanan serüveni cezaevi işkence fasıllarında düşününce müthiş etkileyiciydi. Muhteşem bir tarihi mirası, kendi sınıfı adına, asırlardır sistemin merkezinden uzak tutulmuş sınıfı adına devralıyordu sanki. Ben bu serüvende 19. yüzyıl Avrupa'sının sosyal mobilitesini görüyordum. Köhne kalıpları kıran egemen sınıflara, düzenin öz uzman aydınlarına, Antwerp tepelerinden baş kaldıran mobilite. Kalıpların kırılması gerektiğine de bütün kalbimle inanıyordum. Karşı çıkanlara, işte İstanbul'u lahmacuncular sardı filan diyenlere düşman kesiliyordum. Türkiye ilk kez homojenleşiyordu, demokratlaşıyordu. Efendim, İstanbul'da Boğaz vapurlarında birinci mevki denilen ayrıcalıklı konumlarda erguvanlı köşklerdeki aşk maceralarına duyulan nostaljiyi de hastalıklı buluyordum. Ne kadar umutlandığımı biliyorsun. Ankara'dan dönüşümüzde sana anlattıklarımı hatırla. Gerçekten de şafakla tırnak içindeki şafakla el ele verirsek Türkiye'de misli görülmemiş bir hareketi başlatabiliriz diye umuyordum. Ben ona 20. yüzyılın normlarını tercüme edecektim. O bu normları insanımıza anlatacaktı. Türk insanı diye ortak bir paydamız olduğuna ciddi ciddi inanıyordum. Öyle inanıyordum ki ya da inanmak istiyordum ki eski bilgilerimi bilerek, isteyerek unuttum. Kollarını kavuşturdu, başını önüne eğdi. Ben bilincini kazanmanın da yeterli olmadığını, esas meselenin bu benim kendi dışındaki dünyayla hangi yöntemle bütünleştiği meselesi olduğunu unuttum diye söylendi acı acı. Dört ortaktılar ve her şeyi paylaşırlardı. Yarın gül yanağından gayrı, öyle diyorlardı. 70-80 döneminde Çayırtepe'de ciddi kavga vermişlerdi. Bir tarafta ülkücüler, öte yanda devrimci fraksiyonlar, silah, sopa ne istersen vardı. Kurtarılmış bölgeler vardı. 1 Mayıs mahallesine girilmiyordu. Ve o 1 Mayıs mahallesi öğrencilerin sırtlarında taşıdıkları taşlarla inşa edilmişti. Şafak Özden, Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeliği, sekreterliği yaptı. O şartlar altında bir halk evi kurdu. Kurucu sekreterliğini yaptı. Erol Çiçek, CHP'nin ilk Gençlik Kolu Başkan adayıydı. Duran Kur'an İl Yönetim Kurulu üyesiydi. Onur Oflu vesaire vesaire vesaire neyse. Ve ben bütün bu kavganın insanı olması gereken yere, sistemin tam merkezine koymak kavgası olduğuna inandım. Ve aklımca bu kavgayı entelektüel donanımımla destekleyecek, türdaşlarımızın tarihsel deneyimini aktararak olabilirliklerin olamazlıklardan ayıklanmasına yardım edecektim. Oysa daha baştan Şafak bana 12 Eylül sonrasını anlattığı zaman aymam gerekirdi. 12 Eylül'de tutuklanan, işkence gören o olmuştu. En çok ihtiyacı olduğu sırada Erol Çiçek'in onun yanına bile uğramadığını söylerdi. Ne ailesini makarna ve gazyaya kokan balıklarla beslerken ne de daha sonra. Ona bakan, arka çıkan yine kendi klanıydı. Bu durum Şafak'a özgü bir şey de değildi. Ali'ye de ailesi baktı, Suat'e de ailesi baktı, üniversiteden atılan öğretim üyelerine de aileleri baktı. Ben Şira'nın babasını da tanımıştım. Halis Özden'i de. Şafak'ın Kerkit suyunun başında efendi efendi otururken devlete satılmış babasını tanımıştım. Adamcağızoğlu'nun ne devrimciliğine, ne iş adamı kimliğine, ne içkisine, ne çapkınına anlam verememişti. Ama tıpkı Sedat gibi o da boyun eğmekten başka çare bulamadı. Bildiğin gibi sonunda kendisini camiye, yani İslam ritüeline attı. En dindar olduğunu sandığı zaman bile aslında Allah'a değil, devlet denilen, aile denilen puta taptığının farkında değildi. Eğer o zaman, daha o zaman bu insanlara neden ideoloji arkadaşları değil de klanlara arka çıktı diye sormalıydım. Bu soruyu sorsaydım Özde 16. yüzyıl Avrupa köylüsü zihniyetiyle değil solcu, değil demokrat, birey bile olunamadığını anlardım. Klanlarını bir yana itip dizleri titreyen bir endüstrinin sömürülen emekçileri kimliğini nereden ve nasıl sahipleneceklerdi? Az daha düşünseydim ne Şafak'ın ne de diğerlerinin uğruna ölmeyi göze aldıklarını söyledikleri solcu kimliklerini muhakeme edilmiş ve somut bir seçim olarak benimseyemeyeceklerini anlardım. Şafak'ı çok sağlıklı, çok gerçekçi buluyordum. Senin benim olmadığımız kadar gerçekçi ve sağlıklı. Hatta biliyorsun bu devleti 60 yılda aydınlar bu hale getirdi. Bırakalım da biraz da bunlar yönetsinler diyordum. Nerede atladım biliyor musun? Evet. Şafak'ın güçlü bir benlik duygusu vardı. Sedat ve Şener'den, hatta babasından farklı olarak klanından baş vermiş, feodal düzeni ters yüz ederek ailesine babalık etmişti ama dünya ile, diğer insanlarla kurmayı seçtiği ilişki bütünleşme değil, tahakküm ve itaat ilişkisiydi, anlıyor musun? Klan bağlarını kopartmış, siyasi ve ekonomik özgürlüğüne kavuşmak isteyen insanın öyküsü. 17. yüzyıl. 17, 18, 19, 20. Hepsini bir arada yaşıyordu. Bir yandan kendisinden daha büyük olduğunu düşündüğü bir şeylere, örgüte, SHP'ye, onun içindeki bir hizbe sığınırken, öte yandan da başta ailesi, eşi, kardeşleri, çocukları, hükmedebileceği herkese hükmetme gayreti içindeydi. Kişiliğinin itaatkar parçası ona gururla, "Ben Deniz Baykal'ın ya da Mustafa Özyüreğin neferiyim" dedirten parçasıydı. O kadar ki bir gün bir konuda yanlış yaptığını söylediğim zaman aman gülüm, Deniz de yanlış yaptı. Biz yanlış yaptıysak çok mu diyebildi. Ama tabii Deniz Baykal da SHP'nin neferi. Sorun da bu zaten. Herkes bir şeyin neferi olmaya öyle teşne ki bu ülkede. Yeni putlar. Yeni putlar tabii. Bir yandan yanlışa kötüye göz yumduran tapınma, özgürlükten kaçış, sığınma. Muhakeme yeteneğinin gerçeklik duygusunun kaybı. Öte yandan kardeşlerine, karısına, altındakilere nefes aldırmayan tahakküm. Bu patolojiye yakalanmış insanların sevdikleri değil, kullandıkları vardır. Şafak'ın kardeşlerimi oğullarımdan daha çok seviyorum, koçlarım benim diye gözlerinin yaşarması da buydu. Çocukların ne olacağı belli mi? Bunların belli ama. Bir dediğimi iki etmiyorlar demesi de buydu. Benimle olan ilişkisi de buydu. Bu yüzyılın kullanılma kavramı 19. yüzyılın zulüm kavramı değil tabii. Onun için bir bakışta teşhis edilmiyor. Ama kullanılmak kavramının bir insanın diğerine onun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için hizmet etmesi demek olduğunu anladığın anda tablo önüne seriliveriyor. Bir süre sonra Şafak'a baktığımda hepimizin onun amaçlarına hizmet ettiğimizi gördüm. Şimdi baktığımda görüyorum ki amaçlarımız da çakışmıyormuş. Bir sahne kurmuştuk, Şafak başrol aktörüydü. Bizler de kimimiz ışıkçı, kimimiz art direktör, kimimiz alkışlayıcı olarak onun amaçladığı rolü oynamasını sağlıyorduk. Sabahlara kadar onu bekleyen karısı, kardeşleri, ben, hatta çocukları. Çocukları diyorum. Çünkü çocuk sevgisi söylemi de koşulsuz değil. Şafak türü kendi beklentilerine uygun bir oğula, oğullara, maddi manevi mirasına, dünyevi işlevine layık oldukları sürece sevgi bekler. Oğlanlar büyüyecek, sorumluluk üstlenecek, Şafak'a itaat edecek, hizmet verecek nesnelerdir. Oğlu değil de kızı olacak diye ödünün koptuğunu biliyor musun? Kızla zina ilişkisi kurulamıyor. Kocaya gidiyor ya kız. Seçmenler de bizler gibiydi. Aynı konumda. Tıpkı delegeler gibi Çayırtepeliler de Şafak'ın kişisel amaçlarını gerçekleştirmek üzere kullanılan, manipüle edilen rakamlardan ibarettiler. Bir zaman hatırlıyorum, bir nedenle Sarıyer'de bir öğlen yemeği yemiştik. Şafak, ben, bir de Şafak'ın Ankara'ya Filistin intifadası anma gününe getirdiği az suba yemeklisi. Sonradan başkan yardımcısı oldu sanırım. Urcan'a gelmeden deniz kenarında küçük bir balık lokantası vardır orada. Güzel, güneşli bir gündü. Az subay eskisi denize baktı, sen de başkan adayı olmak için bula bula Çayırtepe'yi buldun deyiverdi. Başkan oldun mu buraya başkan olacaksın, değil mi Güney Hanım? Sanki tayini zengin Singapur'a değil de yoksul Afganistan'a çıkmış bir İngiliz sömürge valisiydi Şafak Özden. Çayırtepe yoksuldu, çamurluydu, cahildi. Oysa Sarıyer bir büyük ziyafet sofrasıydı. Şafak geçecekse bu sofranın başına geçmeli, burayı tüketmeliydi. Ve bu bana beklemediğim bir şey oldu. Birden ağlamaya başladı Günay. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ona gitmek, sakinleştirmek için ayağa kalktım. El hareketiyle durdurdu, istemiyordu. Bu bana bakanlık beğenmeyen milletvekillerini hatırlattı diye hıçkırdı. Yine de adam bunu böyle dedi ya, ben Şafak'ın tersleyeceğini sandım. Öyle ya, insan niye politikacı olur, niye belediye başkanı olmaya kalkar be canım?